Ayrım 4.
Ona karşı dışlaştırdıkları tutumda kim olduğu konusunda bir kuşku, belki de büyük bir adamdı ve bunun yanı sıra çok az önce kişisel bir çatışmaya girdikleri için de düşmanlık baş veriyordu. Ama Pierre ertesi gün nöbetçiler değişince yeni nöbetçilerin, subayların ve erlerin gözünde onu yakalayanların gözünde olduğu deyin önem taşımadığını sezinledi. Gerçekten de ertesi günkü nöbetçiler köylü kaftanı giymiş olan bu uzun boylu şişman adamı yağmacı muhafız erleriyle dişe diş dövüşen ve çocuğu kurtarmak için okkalı sözler eden güçlü bir kimse olarak değil, yalnızca yüksek komutanlığın buyruğuyla kim bilir niçin hapsedilen tutsak Rusların 17.'si olarak görüyorlardı. Pierre'de gördükleri özellik korkusuz, dalgın ve düşünceli tavırlarıyla Fransızları şaşkına çevirecek deyin iyi konuştuğu Fransızcasıydı. Bütün bunlara karşın bulunduğu oda bir subaya gerektiği için Pierre o gün yakalanan ve kuşkulanılan diğer kişilerin toplandığı bir yere kondu. Pierre'in birlikte bulunduğu tutuklu Rusların hepsi de toplumun aşağı katlarından gelenlerdi. Pierre'in bir soylu olduğunu ve Fransızca konuştuğunu da öğrenince ondan bayağı çekinmeye başladılar. Pierre kendisiyle nasıl alay ettiklerini üzülerek duyuyordu. Ertesi günün akşamı bütün bu tutukluların ve büyük bir olasılıkla kendisinin de kundakçılık suçuyla yargılanacaklarını öğrenmişti. Üçüncü gün ötekilerle birlikte Pierre'i de ak bıyıklı bir Fransız generali ile iki albayın ve koluna pazupen takmış başka Fransızların bulunduğu bir eve götürdüler. Ona ve ötekilere, tutuklulara her zaman sorulduğu gibi bütün insan zayıflıklarını aşmış gibi görünen bir kesinlik ve şaşmazlıkla kim olduğu, nerede yakalandığı ve benzeri konusunda sorular sordular. Bu sorular mahkemelerde sorulan bütün öteki sorular gibi işin özünü bir yana bırakarak ve ortaya çıkarılmasını olanaksız kılarak yalnızca yargıçların sanığı istedikleri hedefe yani suçlamaya götürecek yanıtların içinden akacağı oluğu oluşturma amacı güdüyordu. Sanık buna aykırı bir şey söylediğinde oluğu çekip alıyorlar, su da istediği yere akıyordu. Üstelik Pierre bütün tutukluların mahkemelerde düştükleri bir duruma da düşmüştü. Yani şaşırmıştı. Bütün bu soruların kendisine niçin sorulduğunu anlayamıyordu. Oluk hilesinin yalnız hoş görünmek için ya da kibarlık olsun diye kullanıldığını sanıyordu. Bu insanların egemenliği altında bulunduğunu, ancak güç aracılığıyla buraya getirildiğini, sorulara yanıt isteme hakkını onlara ancak gücün verdiğini, bu duruşmanın biricik amacının da kendisini suçlamak olduğunu biliyordu. Güç ve suçlama isteğine sahip olduktan sonra hileye ve yargılamaya ne gerek vardı? Yanıtların hepsini suçlandırma yoluyla vereceği belliydi. Onu yakaladıkları zaman ne iş yaptığı sorusuna yanıt veren Pierre, biraz da trajik bir havayla, bir çocuğu ki onu yangından kurtarmıştı, ana babasına götürmekte olduğunu söylemişti. Yağmacı ile niçin kavga ettiği sorusuna da bir kadını savunduğunu, tecavüze uğrayan bir kadını savunmanın her insanın ödevi, burada sözünü kesmişler ve bunu tutanağa geçirmemişlerdi, olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Tanıklar alevler içindeki evin avlusunda görmüşlerdi kendisini, orada ne yapıyordu? Pierre, Moskova'da olup bitenleri görmeye gittiğini söyledi. Gene sözünü kestiler. Nereye gittiğini değil, yangın yerinde ne aradığını soruyorlardı ona. Yanıt vermek istemediği ilk soru yinelendi ve kim olduğu soruldu. Verdiği yanıtta söylemeyeceğini gene yineledi. Ak bıyıklı, kırmızı yüzlü general sert bir biçimde, "Yazınız, bu çok kötü, çok kötü," dedi. Dördüncü gün yangınlar Zubova tabyasında başlamıştı. Pierre'i 13 kişiyle birlikte Krimski Bro'da bir tüccarın araba hangarına götürdüler. Sokaklardan geçerken bütün kentin üstünü kaplamış gibi görünen duman yüzünden soluk alamıyordu. Her yanda yangın vardı. Pierre o sırada felaketin önemini henüz anlamıyor, bu görünümü dehşet içinde seyrediyordu. Krimski Bro'da bir evin arkasında araba hangarında 4 gün daha kaldı. Bu 4 gün içinde burada bulunan bütün tutukluların her gün Mareşal'in vereceği kararı beklediklerini Fransız askerlerinin konuşmalarından öğrendi. Ama hangi Mareşal olduğunu öğrenemedi. Askerler için bu Mareşal iktidarın en yüksek ve biraz da gizemli bir simgesiydi kuşkusuz. Tutukluları ikinci kez sorgulamaya götürdükleri 8 Eylül gününe değin geçen bu ilk günler Pierre'in yaşadığı en acı günlerdi. 8 Eylül'de nöbetçilerin gösterdiği saygıdan anlaşıldığına göre hangara tutsakların yanına çok önemli bir subay geldi. Herhalde bir kurmay olan bu subay elindeki listeden Rusların yoklamasını yaparken Pierre'in adını söylemeyen diye okudu. Aldırmaz ve yorgun bir havayla bütün tutukluları süzerek Mareşal'in karşısına çıkarılmadan önce hepsinin uygun bir kılığa sokulmalarını nöbetçi subaya buyurdu. Aradan bir saat geçmeden bir bölük geldi. Pierre ve öteki 13 kişi bakireler alanına götürüldü. Hava açıktı. Yağmurdan sonra bulutlar sıyrılmıştı. Gökyüzünde olağanüstü bir saydamlık vardı. Duman Pierre'in götürüldüğü zaman olduğu gibi Subova tabiyasının askeri cezaevinden yere doğru yayılmıyor, açık havada sütun gibi yükseliyordu. Alevlerde görünmüyordu. Ama her yanda duman sütunları vardı. Bütün Moskova Pierre'in görebildiği her bir yangın yeriydi. Güzün, sobaların, bacaların göze çarptığı boş yerler, kâgir binaların çevre duvarları yanmış kalıntılar durumundaydı. Her yerde. Pierre yangın yerlerine dikkatle bakıyordu. Ama kentin çok iyi bildiği mahallelerini tanıyamıyordu. Sağda solda yangından kurtulmuş kiliseler vardı. Yıkılmamış olan Kremlin, kuleleri ve büyük ivanıyla uzakta yükseliyordu. Novadeviç Manastırı'nın kubbesi çok yakında neşeli pırıltılar saçıyordu ve oradan gelen çan seslerinde değişik bir çınlama vardı. Bu çan sesleri Pierre'e pazar gününü İsa'nın doğum yortusunu anımsattı. Ama ortalıkta bu bayramı kutlayacak kimseler görünmüyordu. Her yer yanmış yıkılmıştı. Yangın yerine dönmüştü. Rus halkından Fransızları görünce saklanan partallar içindeki tek tük insanlardan başka şey kalmamıştı geriye. Rus yuvasının yıkıldığı apaçıktı ama yok edilen eski Rus yaşayış düzeninin arkasında bu harap yuvanın üstünde bambaşka ve sert Fransız düzeninin kurulduğunu bilinçsiz olarak duyumsuyordu Pierre. Safları bozmadan düzgün bir biçimde ilerleyerek kendisine ve öteki tutuklulara muhafızlık eden güleç yüzlü ve neşeli askerlerin durumundan anlıyordu. Bir askerin yönettiği iki atlı bir arabayla karşıdan gelen önemli Fransız görevlisinin tavrından anlıyordu. Alanın sol yanında duyulan bir alay bandosunun neşeli ezgilerinden anlıyordu. Ve özellikle o sabah gelen Fransız subayının tutukluların adlarını yüksek sesle okuduğu listeden duyumsamış ve kavramıştı bunu. Pierre bildiğimiz erlerce yakalanmış, bir sürü insanın bulunduğu bir yere ve daha sonra bir başka yere götürülmüştü. Onu unutabilirler, başkalarıyla karıştırabilirlerdi. Ama hayır, olamazdı bu. Sorgulamada verdiği yanıtlar adını söylemeyen biçiminde geri dönmüştü ona. Çok korkunç bulduğu bu ad altında şimdi bir yere götürülüyordu ve muhafızlarının yüzlerinden kendisinin ve öteki tutukluların suçlu kimseler oldukları ve götürülmeleri gereken yere götürüldükleri inancı apaçık bir biçimde okunuyordu. Pierre bilinmeyen ama çok iyi işleyen bir makinenin çarkları arasına girmiş bir saman çöpü gibi duyumsuyordu kendini. Onu da öteki tutuklularla birlikte bakireler alanının sağ yanında manastıra yakın, geniş bahçeli, büyük ve beyaz bir eve götürdüler. Burada eskiden sık sık Mareşal Dük Ekmül'ün oturduğunu askerlerin konuşmalarından öğrenmişti Pierre. Tutukluları dış kapıya doğru götürdükten sonra birer birer içeri almaya başladılar. Altıncı olarak da Pierre'i içeri aldılar. Çok iyi bildiği camlı galeriden, sofadan, dış odadan geçirip kapısında bir yaverin durduğu uzun bir çalışma odasına soktular. Davo, burnunun üzerinde gözlükleri, odanın dibindeki bir masanın başında oturuyordu. Pierre yaklaştı. Davo, önünde duran bir kağıdı inceliyordu. Başını kaldırmadan yumuşak bir sesle sordu. ''Siz kimsiniz?'' Pierre tek sözcük etmeden sessiz duruyordu. Pierre için Davo herhangi bir Fransız generali değildi. Acımasızlığıyla ün salmış bir adamdı. Bir süre sabredip beklemeye razı olmuş, sert bir öğretmene benzeyen Davo'nun yüzüne bakarken Pierre, gecikmesinde her saniyenin yaşamına mal olabileceğini seziyordu. Ama ne söyleyeceğini bilmiyordu. İlk sorguda verdiği yanıtı yinelemeyi göze alamıyordu. Adın, sanını açıklaması tehlikeli olduğu gibi utanılacak bir şeydi de. Pierre susuyordu ama karar vermesine zaman kalmadan Davo başını kaldırdı ve Pierre'e dikkatle baktı. Hiç kuşkusuz Pierre'i korkutmak amacıyla ölçülü ve soğuk bir sesle ''Bu adamı tanıyorum'' dedi. Pierre'in sırtında dolaşan titretici soğukluk boynunu bir mengene gibi kavramıştı. ''Generalim, beni tanımış olamazsınız. Sizi hiç görmedim.'' ''Bir Rus casusu bu'' diye sözünü kesti Davo. Pierre'in ayrımsamadığı ve orada bulunan bir başka generale söylemişti bunu. Davo başını öte yana çevirdi. Tam bu sırada Pierre sesinde beklenmedik bir toklukla söze başladı. "Hayır bayım," dedi. Davo'nun dük olduğunu birden anımsayarak, "Hayır bayım, hayır bayım, beni tanımış olamazsınız. Ben bir milis subayıyım ve Moskova'dan ayrılmadım." "Adınız?" diye yineledi Davo. "Bezuhov." "Yalan söylemediğinizi kim kanıtlayabilir bana?" "Bayım," dedi Pierre yüksek sesle. Sesinde gücenmeden çok bir yakarış vardı. Davo gözlerini kaldırıp Pierre'e dikkatle baktı. Birkaç saniye bakıştılar ve Pierre bu bakışma sayesinde kurtuldu. Bütün savaş ve yargılama koşullarına karşın bu bakışma aracılığıyla iki insan arasında insanca bir iletişim oluşmuştu. Kısa bir süre boyunca ikisi de belli belirsiz bir şeyler duyumsamışlar ve ikisi de insanlığın çocuğu ve kardeş olduklarını anlamışlardı. İnsan yaşamlarının ve yaptıkları işlerin numaralarla belirtildiği listeden başını kaldıran Davo için Pierre herhangi önemsiz biriydi. Vicdanı hiç rahatsız olmadan kurşuna dizdirebilirdi onu. Ama şimdi bir insan olarak görüyordu karşısındakini. Bir an düşündü. "Söylediklerinizin doğru olduğunu nasıl kanıtlarsınız?" dedi. Sesi titreyen Pierre söylediklerini destekleyen kanıtlar saydı. Bu sırada içeri bir yaver girip Davo'ya bir şeyler söyledi. Yaverin verdiği haber Davo'nun yüzünün aydınlanıp pırıldamasına yol açmıştı. Pierre'i büsbütün unutmuştu sanki. Ceketini iliklemeye koyuldu. Yaver tutukluyu anımsatınca Davo kaşlarını çattı ve bir baş işaretiyle götürmelerini belirtti. Ama nereye götürülecekti? Barakaya mı, yoksa bakireler alanından geçerlerken birlikte olduğu, kimilerinin ona gösterdiği ve hazırlanmakta olan idam yerine mi? Pierre bunu bilmiyordu. Başını çevirince yaverin bir şeyler sorduğunu gördü. "Evet, kuşkusuz," diye yanıt verdi Davo. Ama Pierre bu evetin ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ne deyin yürüdüğünü, nereye götürüldüğünü de bilmiyordu. Bilincini büsbütün yitirmiş, aptallaşmış bir durumda, çevresindeki hiçbir şeyi görmeden, ötekilerle birlikte o da ayaklarını sürüyor ve ötekiler durunca o da duruyordu. Bütün bu süre boyunca bir tek şey düşünüyordu. Kimdi onu idama mahkum eden? Komisyonda onu sorguya çekenler değildi. Bunu hiçbiri istemezdi ve görünüşe bakılırsa yapamazdı da. İnsanca bakışlarını yüzüne diken Davo da olamazdı bu. Bir dakika daha geçseydi kötü bir şey yaptığını anlayacaktı Davo. Ama yaver içeri girip engellemişti bunu. Kuşkusuz yaverin de kötü bir niyeti yoktu. Ama içeri girmeyebilirdi. Bütün anılarıyla, istekleriyle, özlemleriyle, düşünceleriyle birlikte idam etmek, öldürmek, yaşamdan yoksun kılmak isteyen kimdi onu? Bunu yapan kimdi? Hiç kimse olduğunu duyumsuyordu Pierre. Kurulu düzendi bu. Koşulların bir araya gelişiydi. Bu bilinmedik düzen öldürüyordu onu. Pierre'i yaşamdan yoksun bırakıyordu, yok ediyordu. Tutukluları Prens Scherbatov'un evinden ve doğruca bakireler alanından aşağıya yönelip Deviti Manastırı'ndan sola doğru götürerek içinde dikili bir direk bulunan bir sebze bahçesine soktular. Direğin ötesinde yeni kazılmış bir çukur vardı. Çukurun ve direğin yanında bir çember oluşturmuş büyük bir kalabalık vardı. Kalabalığın az bir kısmı Ruslardan, çoğu da Napolyon'un görevde olmayan askerlerinden, çeşitli üniformalar giymiş Almanlardan, İtalyanlardan, Fransızlardan oluşuyordu. Mavi üniformalı, kırmızı apoletli, tozluklu ve tolgalı iki dizi Fransız askeri de direğin sağında ve solunda yer almıştı. Tutukluları listedeki sıra uyarınca Pierre 6.'ydı, sıraya dizdiler ve direğin yanına götürdüler. Her iki yanda da aynı zamanda bir trompet sesi duyuldu. Pierre bu trompet sesiyle sanki ruhunun yarısı kopup gitti gibi geldi. Düşünmek, akıl yürütmek yeteneğini yitirmişti. Yalnızca görebiliyor ve işitebiliyordu. Her şeyin bir an önce olup bitmesinden başka isteği yoktu. Dönüp yanındakilere baktı, dikkatle sözdü onları. En başta duran iki kişinin saçları dibinden kesilmişti. Biri uzun boylu ve zayıftı, öteki yağız, kıllı, kasları iyice gelişmiş, yassı burunluydu. Üçüncüsü 45 yaşlarında, saçları ağarmaya yüzelmiş, etine dolgun, iyice semirmiş bir hizmetçiydi. Ondan sonraki yelpaze gibi sarı sakallı, siyah gözlü, çok yakışıklı bir köylüydü. Beşincisi hırka giymiş, ufak tefek, zayıf, 18 yaşlarında bir fabrika işçisiydi. Pierre Fransızların birer birer mi, ikişer ikişer mi kurşuna dizsek diye tartıştıklarını duydu. Yüksek rütbeli bir subay, soğuk ve sakin bir sesle, İkişer ikişer diye komut verdi. Askerler arasında bir kıpırdanma oldu. Herkesin telaşlandığı belliydi. Ama herkesin anlayabileceği bir işi yaparkenki gibi değil, yapılması zorunlu ama tatsız ve anlaşılmaz bir işi yaparkenki gibi davranıyorlardı. Pazubentli bir Fransız görevlisi tutukluların oluşturduğu dizinin sağ yanından yaklaştı ve kararı hem Rusça hem Fransızca okudu. Sonra dört Fransız tutuklulara yaklaştı. Subay işaret eder etmez Fransızlar baştaki iki tutukluyu aldılar. Tutuklular direğe yaklaşınca durdular. Torbalar getirilirken yaklaşan avcıya bakan bir yaralı hayvan gibi çevrelerine bakınıyorlardı. Biri durmadan haç çıkarıyor, öteki sırtını kaşıyor, gülümser gibi dudaklarını oynatıp duruyordu. Askerler çabucak tutukluların gözlerini bağlamaya, torbaları boyunlarına geçirmeye koyuldular. Sonra onları direğe bağladılar. Silahlı 12 nişancı er sert adımlarla saftan çıkıp direğe 8 adım kala durdu. Pierre olacak şeyi görmemek için başını çevirdi. Sonra kendisine korkunç, gök gürültüsünden daha güçlü gelen bir patlama ve çatırtı duydu. Başını çevirip baktı. Çevreye bir duman yayılmıştı ve sararmış yüzlü Fransızlar titreyen ellerle çukurun yanında bir şeyler yapıyorlardı. Öteki iki kişiyi de götürdüler. Bu iki tutuklu da boş yere, sessizce, yardım isteyerek, neler olduğunu anlayamadan ve buna inanamadan herkese aynı biçimde, aynı gözlerle bakıyorlardı. Çünkü yaşamın kendileri için ne olduğunu yalnızca kendileri biliyorlardı ve bundan ötürü onun kendilerinden alınabileceğini anlayamıyorlar, buna inanamıyorlardı. Pierre bakmaya çalıştı ve başını yeniden çevirdi. Kulaklarında korkunç bir patlama daha çınladı. Gürültüyle birlikte dumanı, kanı, direğin yanında birbirlerini iterek titrek elleriyle gene bir şeyler yapan Fransızların ürkmüş yüzlerini gördü. Zorlukla soluk alan Pierre, "Bu ne?" der gibi çevresine baktı. Bakışlarıyla kesişen bütün gözlerde aynı soru okunuyordu. Bütün Rusların, bütün Fransız subay ve askerlerinin, evet herkesin yüzünde kendi içindeki korkuyu, dehşeti, çatışmayı gördü Pierre. Peki bunu kim yapıyor? Hepsi de benim gibi acı çekiyor. Kim yapıyor, kim? Diye bir soru yanıp söndü içinde. 86. Alay nişancı erleri ileri diye bağırdı biri. Pierre'in yanında duran 5.'yi tek olarak götürdüler. Pierre kurtulduğunu, kendisinin ve geri kalan bütün ötekilerin buraya yalnızca idamda bulunsunlar diye getirildiklerini anlamadı. Durmadan artan bir korkuyla ve herhangi bir sevinç ya da rahatlama duymaksızın çevresine ne oluyor diye bakınıyordu. 5. hırkalı fabrika işçisiydi. Kendisini tuttukları zaman irkildi. Pierre'e sarıldı. Silkinerek kurtuldu Pierre. Yürüyecek gücü yoktu. Koltuklarına girip sürüklediler. Bağırarak bir şeyler söylüyordu. Direğin yanına götürülünce birden sesi kesildi. Ansızın bir şeyler anlamıştı sanki. Belki bağırmanın işe yaramayacağını, belki de insanların kendisini öldürmesinin olanaksız olduğunu düşünmüştü. Direğin dibinde durdu. Ötekiler gibi gözlerinin bağlanmasını beklemeye, yaralı bir hayvan gibi ateş saçan gözlerle çevresine bakınmaya başladı. Pierre başını öteye çeviremiyordu artık, gözlerini kapadı. Bu 5. cinayette kendisinin ve bütün kalabalığın merak ve heyecanı durağa ulaşmıştı. Ötekiler gibi bu 5. de sakin görünüyordu. Hırkasına sarılmıştı ve çıplak ayaklarının biriyle ötekini kaşıyordu. Gözleri bağlanırken ensesini acıtan düğümü kendisi düzeltti. Gövdesini kanlı direğe dayadıkları zaman kendini arkaya verdi. Pek rahat edemediği için doğruldu. Ayaklarını bir hizaya getirip arkasına rahatça yaslandı. Pierre dikkatle ona bakıyor ve en küçük devinimini bile gözden kaçırmıyordu. Komut verilmiş ve 8 tüfek patlamış olmalıydı. Ama Pierre daha sonraları büyük çaba harcamasına karşın tüfek sesi duyduğunu anımsayamamıştı. İşçi çocuğun birden gövdesini iplere bıraktığını, iki yerden kan sızdığını, sarkan gövdenin ağırlığıyla iplerin gevşediğini, işçinin doğal olmayan bir biçimde başını eğerek bir ayağını büküp çöktüğünü görmüştü. Pierre direğe doğru koştu. Onu kimse tutmadı. Ürküye kapılmış, sararmış insanlar işçinin çevresinde bir şeyler yapıyorlardı. İpleri çözerken yaşlı palabıyık bir Fransızın alt çenesi titriyordu. Ceset yere yığıldı. Askerler şaşkınlık ve telaşla direğin arkasına sürüklediler onu ve çukura ittiler. İşledikleri cinayetin izlerini bir an önce ortadan kaldırmaları gereken caniler olduklarını kesinlikle ve apaçık biçimde hepsi biliyordu. Pierre çukura göz attı. İşçinin dizlerini başına yakın gelecek biçimde kalkmış olarak ve bir omzu ötekinden yukarıda yattığını gördü. Bu omuz titriyordu ve ölçülü bir biçimde inip kalkıyordu. Ama küreklerle atılan toprak gövdenin tümünü neredeyse örtmüştü. Askerlerden biri geri çekilmesi için Pierre'e kızgınlıkla bağırdı. Ama Pierre onun ne dediğini anlamadı. Direğin dibinde durdu. Kimse oradan kovamıyordu onu. Çukur ağzına değindi olunca bir komut yükseldi. Pierre'i yerine götürdüler. Direğin iki yanında sıralanan Fransız askerleri yarım dönüş yaparak direğin yanından geçmeye başladılar. Yuvarlağın ortasında duran 24 nişancı eri bölükleri yanlarından geçerken koşar adım yerlerini aldılar. Pierre anlamsız gözlerle yuvarlaktan çıkarak ikişer ikişer koşan bu erlere bakıyordu. Bir kişinin dışında hepsi bölüklerine katıldılar. Benzi sapsarı, tolgası arkaya kaymış genç bir asker tüfeğini indirmiş, çukurun karşısında ateş ettiği yerde hala duruyordu. Dengesini koruyabilmek için tıpkı bir sarhoş gibi ileri geri sallanıyordu. Yaşlı bir asker bir erbaş dizinden çıkıp koştu. Genç askeri omzundan kavrayıp bölüye sürükledi. Rus ve Fransız kalabalığı dağılmaya başlamıştı. Hepsi sessiz ve başları önlerine eğik olarak yürüyorlardı. Fransızlardan biri, "Bu onlara kundakçılık neymiş öğretir," dedi. Pierre bunları söyleyene baktı. Yapılanlar karşısında kendini avutmaya çalışan ama bunu da başaramayan bir askerdi bu. Sözünü bitirmeden elini salladı ve uzaklaştı. İdamdan sonra Pierre'i öteki tutuklulardan ayırdılar. Harap edilmiş küçük ve pis bir kilisede yalnız bıraktılar. Nöbetçi çavuşu ikindi üzeri gelerek Pierre'e bağışlandığını, savaş tutsakları barakasına geçeceğini bildirdi. Söylenenleri anlamadan ayağa kalkan Pierre askerlerin arkasından gitti. Alanın üst yanında yanık tahtalardan, kütüklerden, paçavralardan yapılmış olan barakalardan birine soktular onu. 20 değin insan kalabalıkta Pierre'in çevresini sardı. Pierre kim olduklarını, burada ne yaptıklarını, kendisinden ne istediklerini anlamadan onlara bakıyordu. Söylenen sözleri duyuyor ama anlamlarını kavrayamıyordu. Sorulara yanıt veriyor ama bu yanıtları kimin dinlediğini ve nasıl anladığını bilmiyordu. Yüzlere ve biçimlere bakıyor, hepsinde aynı anlamsızlığı buluyordu. İnsanların istemeksizin işlediği bu cinayeti gördükten sonra Pierre'in ruhunda her şeyi bir arada tutan ve canlı kılan zemberek sanki kopmuş ve içinde ne varsa yıkılarak bir döküntü yığını haline gelmişti. Ayırdığında değildi ama evrenin uyumuna, insanlığa, kendine ve Tanrı'ya duyduğu inanç silinip gitmişti. Bu durum daha önce de başına gelmişti Pierre'in ama hiçbir zaman bu deyin güçlü olmamıştı. Daha önce böyle kuşkular da duymuştu ama onların kaynağı kendi suçuydu. Bu umutsuzluktan, bu kuşkudan kurtulabilmenin kendi elinde olduğunu duyumsardı. Ama şimdi, gözleri önünde dünyanın yıkılıp gitmesinin ve geriye anlamlı bir şey kalmamasının kendi suçu olmadığını duyumsuyordu. Yaşama duyduğu inanca geri dönmenin artık kendi elinde olmadığını seziyordu. Karanlıkta çevresine insanlar toplanmıştı. Onda belki de eğlenceli bir yan bulmuşlardı. Bir şeyler anlattılar, sorular sordular ve sonra Pierre'i bir yere götürdüler. Çevresinde konuşan, gülüşen bir takım insanlarla barakanın bir köşesinde buldu kendini. Karşı köşeden bir ses yükseldi. "İşte dostlarım, o aynı prens ki..." Ki'yi üzerine basarak söylüyordu.